Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Tom Sawyer, Mark Twain. Oyunlar ve kavgalar. Tom, ses yok. Tom, ses yok. Nereye kayboldu gene bu çocuk? Gene yanıt yok. Yaşlı kadın gözlüğünü burnunun üstüne indirdi, çevresine bakındı. İçini gururla dolduran bu görkemli gözlükle hiçbir şeyi doğru dürüst seçemezdi. Yalnızca süs için takılan bir gözlüktü bu. Hangi cehenneme kayboldu yine? Bir elime geçirirsem diye mırıldandı. Elindeki süpürgeyi odanın içine savurdu. Bu kar yolanın altında uyuklayan kedinin hızla dışarı kaçmasına neden oldu. Şu çocuğun bir işe yaradığını görmedim diyerek açık kapıdan dışarıya çıktı. Yaban otların ve domateslerin aralarına baktı. Sesini yükselterek bağırdı. Tom! Tom! Aniden bir ses duyuldu ve arkasına dönerek kaçmakta olan Tom'u ceketinin ucundan yakaladı. Dolapta olacağın aklıma gelmemişti. Orada yine neler karıştırıyordun? Hiç teyze, hiç ne demek? Şu ellerine ağzına bak. Ne karıştırdın? Bilmiyorum. Ben biliyorum ama istersen söyleyeyim. Reçel değil mi? O reçele dokunma diye 40 kez söyledim. Ver şu sopayı. Kadın elini sopayı alıp havaya kaldırdı. Tehlike çok yakındı. Tom'un da bunu bir an önce düşünmesi gerekliydi. Aman teyze, arkana bak. Yaşlı kadın arkasına bakmak için eteklerini toplayıp hızla döndü. Bunu fırsat bilen Tom da dışarıya fırladı. Tahta perdeye tırmandı, öbür yana atladı. Teyzesi Polly şaşkın bir halde kala kaldı ve sonra gülmeye başladı. Seni gidi yaramaz şeytan. Baş edemeyeceğim kadar kurnazsın. Kurt koyacağınca köpeklerin maskarası olur. Aslında onu cezalandırmak istemiyorum ama bütün yaramazlıklarını da hoş göremem. Belki bugün okula gitmez. Gitmese cezalandırmalıyım. Yarın bütün gün çalıştırarak okuldan kaçmanın ne demek olduğunu ona öğreteceğim. Zavallı kız kardeşimin oğlu. Tom okula gitmedi. Bütün öğleden sonra çok da güzel eğlendi. Eve geldiğinde saat eni konu ilerlemişti. Fakat akşama daha çok vardı. Hizmetçi çocuk Jim odun kesiyor, Tom'un kardeşi Sid de etrafa saçılan parçaları topluyordu. Sid, başını belaya sokmak istemeyen, sakin yaratılışlı bir çocuktu. Macerayı sevmezdi. Tom da onlara yardım etti. Birkaç dakika sonra odunlar yanmaya hazırdı. İçeriye taşıdılar. Tom fırsatını bulunca her zamanki gibi şeker aşırmaya başladı. Teyzesi bunu görmedi. Tom'a birçok soru sormaya başladı. Aklı sıra bu kurnazca sorularla Tom'un bugün neler çevirdiğini öğrenecekti. Fakat Tom teyzesinin bu planını önceden sezmişti. Okul bugün sıcak mıydı Tom? Evet teyze. Çok mu sıcaktı? Evet. Yüzmeyi hiç düşünmedin mi ırmak boyunda? Bu son soru Tom'da hafif bir kuşku ve korku uyandırdı. Tehlikenin yaklaştığını hissetti. Bir yanlışlık yapmamak için teyzesinin yüzüne baktı fakat bir şey anlayamadı. Hayır teyzeciğim, fazla değil. Yüzüp serinlemek istemedin mi? Yaşlı kadın genellikle Tom'un iki yakasını birbirine diker, böylece onun soyunup suya girmesini önlerdi. Tom'un gömleği gerçekten kuruydu. Onun için teyzesi yakasına bakmak gereğini duydu. Ceketini aç Tom, aç da yakanı göreyim. Tom ceketini açtı, gömleğin yakaları birbirine dikiliydi. Yüzmeye gittiğini düşünmüştüm, dedi. Fakat sen iyi bir çocuksun. Bu kez söz dinlemişe benzersin. Aferin sana. Birkaç arkadaş başımıza su döktük. Bakın, bu yüzden saçlarım hala ıslak. Sen de gömleğinin yakasını böylece çıkarmak gereğini duymadın. Ben de okuldan kaçarak yüzmeye gittiğini sanmıştım. Tom fırtınanın geçtiğine iyice inanırken Sid söze karıştı. Fakat teyzeciğim, siz onun yakasını beyaz iplikle dikip kapatmıştınız. Oysa şimdi yakası siyah iplikle dikili. Evet Tom, senin yakanı beyaz iplikle dikmiştim. Ah seni! Tom bir sıçrayışta kapının yanına fırladı ve dışarı kaçarken Sid, cezanı çekeceksin tehdidini savurdu. Tom kendini güvenlikte hissedince yakasını inceledi ve gerçekten de siyah iplikli olduğunu gözleriyle gördü. Kardeşi Sidney'den elbette bir gün kendisini ele veren zamansız boşboğazlığının hesabını soracaktı. 2 dakika sonra geçenleri unutmuştu bile. Yazları karanlık, geç oluyordu. Şehrin örnek bir çocuğu sayılmazdı. Böyle olmaya da pek istekli değildi. Yeni bir ıslık biçimi öğrenmişti. Kuş gibi ses çıkaran özel bir yöntemdi bu. Dille damak arasından cıvıl cıvıl bir ses çıkıyor ve özel yeteneği Tom'a mutluluk ve gurur veriyordu. Çocukluğunda bunları yapan herkes bu emsalsiz keyfi yaşamıştır. Tom tekrar şakrarken iyi giyimli, kendi yaşında bir çocukla karşılaştı. Son moda bir şapkası, iyi bir terzi elinden çıktığı belli olan mavi elbisesi, bol renkli bir kravatı ve pırıl pırıl cilalı ayakkabıları vardı. Bu, içinde bulundukları St. Petersburg'a göre ancak özel bir günün giysileriydi ve Tom kendi pasaklı üstü başıyla çok farklı bu durum için bayağı bozulmuştu. Bu yüzden çocuğa çıkıştı. "Sana şimdi bir dayak atarsam, bir dene, görmek isterim. Bana sıkıntı, azap veriyorsun. Azıcık görelim," dedim. "Ya şimdi görürsün. Hodri meydan. Asıl sen göreceksin." Gerginlik dolu bir sessizlik oldu. Sonra Tom sordu. "Sen kimsin?" "Seni ilgilendirmez. Kimse kimim. Sana ne?" "Şimdi görürsün sana neyi. Bir kelime daha söylersen, al işte bir kelime, iki kelime, üç kelime. Hadi bakalım. Alay etme. İstersem seni tek elimle yere vururum." "Söylediklerini yapamazsın. Devam edersen yapar mıyım, yapamaz mıyım görürsün. Hadi oradan sen de. Şu şapkaya bak, şu şapkaya. Hele bir elini sür de gör. Senin alnını karışlarım. Yalancı. Sensin yalancı. Sen 2 defa yalancısın, tamam mı? Kolla kendini. Susmazsan taşı kafana yersin. Ne diyorsun sen be? Hep vuracağını söylüyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Korkuyor musun?" "Hayır, korkmuyorum işte." "Korkuyorsun, korkuyorsun." Yeniden sustular. Bakışlarıyla birbirlerini süzdüler. Omuz omuza geldiler. Tom karşılık verdi. "Defol. Sen defol. Ben gidici değilim. Ben de..." "Üf, canımı sıkıyorsun. Patla." İkisi de dikilmiş, birbirlerini itmeye çalışıyorlardı. Fakat iki ordu da birbirlerine üstünlük kuramıyorlardı. Uzun bir çatışmadan sonra ikisi de kıpkırmızı kesilmiş, bir süre dinlenmek zorunda kalmışlardı. Aniden Tom atıldı. "Sen korkak zübbenin birisin. Ağabeyime söylersem seni küçük parmağıyla ezer." "Ağabeyin kaç yazarmış? Benim seninkinden daha güçlü bir ağabeyim var. Seni tuttuğu gibi şu çitin üzerinden atar." Aslında ikisinin de ağabeyi yoktu. "Yalancı. Yalanların uzun sürmeyecek." Tom ayağıyla yere bir çizgi çizdi. Sonra da "bu çizgiyi bir adım geçersen seni öyle bir döverim ki bir daha ayağa kalkamazsın," dedi. Yabancı çocuk aniden çizgiyi geçti. Az sonra iki düşman çamurun içinde boğuşuyordu. Birbirlerini ısırıyor, saçlarını çekiyor, yüzlerini, gözlerini tırmalıyorlardı. Kim bilir kaç yumruk atmışlardı. Ağızları burunları kan, üst başları toz toprak içerisindeydi. Kavga bir süre böyle sürdü. Sonunda Tom çocuğun üstüne çıktı, onu iyice yumrukladıktan sonra bağırdı. "Yeter mi ha? Söyle yeter mi?" Çocuk kurtulmak için çırpınıyordu. Bunun üzerine Tom birkaç yumruk daha savurdu ve sorusunu yineledi. "Pes mi?" Çocuk can havliyle bağırdı. "Pes." Tom çocuğu bıraktıktan sonra kabadayı bir tavır takınarak "bu sana ders olsun. Bir daha adamına göre davran, tamam mı?" Çocuk yerden doğruldu, giysilerinin tozlarını silkeledi, Tom'a öfkeyle bir göz atıp uzaklaşırken başını salladı. "Gelecek sefer hesaplaşırız." Tom yanıt yerine yüksek sesle güldü. Şişinerek yürümeye başladı. 2 adım atmıştı ki sırtına çarpan bir taşla sarsıldı. Arkasına döndüğünde çocuk tabana kuvvet kaçıyordu. Tom aynı hızla çocuğu kovaladı ama çocuk çoktan eve girmişti. Tom bir süre çitin kenarında bekledi. Yabancı çocuk pencereden dilini çıkarıyordu. Az sonra çocuğun annesi çıkıp Tom'a söylenmeye başladı. Kadın büyük bir sopayla Tom'un üzerine yürüyünce Tom oradan uzaklaştı. Tom geç döndü. Pencereden eve sessizce girdi. Fakat Polly teyzenin tuzağına düştü. Yaşlı kadın Tom'un üstünü başını görünce onu ertesi gün aman vermeden çalıştırma kararı aldı. Tom'un şansına ertesi gün tatildi. Kurnaz boyacı. Yaz bütün sıcaklığı sabahı pırıl pırıldı gökyüzü. İnsanın yaşamına mutluluk katıyor, kalplerden gelen ezgiler dudaklardan coşkuyla dökülüyordu. Çiçeklerden havaya tatlı kokular yayılıyordu. Herkes mutluydu, sevinçliydi, bir kişi dışında. O mutsuz olan çocuk da Tom Sawyer'dı. Tom bir elinde kireç dolu bir kova, bir elinde fırça tahta perdenin önüne geldi. Tahta perdeye bezgin bezgin baktı. En az 30 metre uzunlukta, 3 metre yükseklikte kocaman bir şeydi. Yaşam Tom için zordu, çok zor. İçinden böyle düşünüyordu. Söylenerek fırçayı kirece daldırdı. Üst bölüme şöyle bir sürdü. İkinci sürüşten sonra iş gözünde daha da büyüdü. Bir kütüğün üzerine gelip oturdu. O anda elinde su kovasıyla Jim'i gördü. Şimdiye dek pompa ile kuyudan su çekip taşımak Tom'un gözünde büyük bir işti. Şimdi ise Tom bu işe dünden razıydı. Üstelik neden? Su getirmek de olsa işin içinde kasabaya gitmek vardı. Hem tulumba başında kız erkek tüm çocuklarla beraberken zaman daha kolay geçerdi. Tom söze başladı. Dinle Jim, eğer sen badanayı yaparsan ben de suyu taşırım, tamam mı? Jim başını salladı, olmaz anlamında. Hayır Bay Tom, bunu yapamam. Hanımım beni kovar, dayaktan öldürür beni. O mu? O hiç kimseyi incitmez ki. Kafana bir fiske bile vurmaz. Vursa da hafifçe dokunur. Bağırır, çağırır. Hem sana cam bir bilye vereceğim. Gıcır gıcır yeni, parlak. Bembeyaz cam bilye Jim. Çok güzel. Beyaz cam bilye, harika. Ama Bay Tom, hanımımdan çok korkuyorum. Tom bilyeyi cebinden çıkardı. Jim kovayı yere koydu, bilyayı aldı. Zavallı Jim arkasındaki Polly teyzeye dikkat etmemişti. Kadın elinde ayakkabısını tutuyordu ve ayakkabıyı öyle bir indirdi ki Jim kovayı kaptığı gibi su tulumbasının yolunu tuttu. Tom tahta perdeyi hızlı hızlı boyamaya başladı. Bir süre sonra Tom boya fırçasını boya kutusunun içine koydu, boyama işini durdurdu. Canı sıkkındı. Arkadaşlarıyla oyuna gidemeyeceğini anlayınca üzülmüştü. Arkadaşları az sonra gelince onun böyle çalıştığını görüp alay edeceklerdi onunla. Üzüntüsü daha da arttı. Aniden kafasında parlak bir düşünce belirdi. Doğrusu akıllıca bir düşünce. Fırçayı eline aldı, boya kutusuna daldırıp çıkardı ve fırçayı sürmeye başladı. Aradan kısa bir zaman geçmişti ki sokağın başında Ben Rogers gözüktü. Tom onun kendisiyle alay etmesinden korkuyordu. Bir yandan da Ben'in gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Çocuk hoplayıp zıplayarak şarkılar söylüyordu. Tom'un yanına gelince vapur taklidi yapmaya başladı. Oysa Tom onu hiç görmemiş gibi işini sürdürüyordu. Ben kaptan gibi komutlar veriyor, gemiciler gibi çanlar çalıyordu. Hareketleri büyük Missouri gemisini anımsatıyordu. Dur, direlin, din, din, surati azaltın, iskeleye yanaşıyoruz. Ben el kol hareketleriyle bir o yana bir bu yana sallanarak iskele dediği kaldırıma yanaştı. Makineler sancak tarafına, tam yol ileri, direlin, din, din. Aslında Ben sadece büyük daireler çiziyordu. Neredeyse başı dönecekti. Makineler sancak tarafına, tam yol ileri. Direlin, din, din. Tom vapurla hiç ilgilenmedi. Elinde fırça, coşkuyla sürüyordu boyasını. Ben bir an gözlerini ona dikti. Sonra, Tom ne yapıyorsun? Kocamış insanlar gibi elinde fırça çalışıyorsun. Tom karşılık vermedi. Tahta perdenin başka bir yerini boyamaya başladı. Daha sonra birkaç adım geriledi, bir ressam gibi birkaç adım gerileyip eserine uzaktan baktı. Son bir çizgi çektikten sonra fırçayı yine kovaya daldırdı. Ben bağırdı. Tom, niye çalışıyorsun? Ah ben, sen misin? Geldiğini fark etmedim. Yüzmeye gidiyorum, sen de gelir misin? Görüyorsun ki işim var, şimdi gelemem. Yüzmek iş değil mi? Belki, diye yanıtladı Tom. Sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. Ama bu işten daha çok hoşlanıyorum. Ne, hoşlanıyor musun? Dedi ben. Başka biriyle mi konuşuyordu acaba? Gerçekten hoşlanıyor musun Tom? Neden olmasın? Bir çocuk bir başına böyle bir tahta perdeyi badana etmek onuruna erebilir mi? Bahse girerim ki sen bir kere bile boyamamışsındır. Haksız mıyım? Bu benim fikrini değiştirdi. Tom ise özenle fırçasını sağa sola sallıyor, arada bir geri çekilip eserini inceliyordu. Ben bir süre Tom'u dikkatle izledi. Sonra, hadi Tom, biraz da ben boyayayım, dedi. Olmaz, diye yanıtladı Tom. Polly teyze tahta perdenin iyi boyanmasını istiyor. Bunu tek başıma yapmalıyım. Bitirdiğimde çok güzel olmalı. Teyzem çok iyi boyamamı istedi. Lütfen azıcık yapayım. Ben, senin de boyamanı tabii ki isterim. Ama teyzem Cime de, Sid'e de yaptırmadı. Burayı ben yapmalıyım. 1000 çocuk gelse, 2000 çocuk da gelse buranın badanasını düzgün yapamaz. Ne olur biraz yapayım. Sana elmalarımın yarısını veririm. Sevgili arkadaşım, korkuyorum. Tüm elmalarımı vereceğim. Tom sevincini gizlemeye çalıştı. Fırçayı isteksiz veriyormuş gibi uzattı beni. İçinden sevinmekle birlikte arkadaşına belli etmedi. Suratını iyice asıp bana baktı. Büyük Missouri gemisi güneşe badana yapıyor. Bizim kurnaz sanatçı ise bir ağacın gölgesine uzanmış, elma yiyor, hem de yeni oyunlar hazırlıyordu. Epeyce fırça çalan ben yorulunca işi bıraktı. Ben sırasını savunca yeni avlar ardı ardına düştü Tom'un eline. Gelen arkadaşların amaçları Tom'a takılıp onunla alay etmekti. Ben yorgun düşüp pes etmeden önce güzel bir uçurtma karşılığında badana fırçasını Billy Fisher'e vermişti. Bunu öteki arkadaşlar izledi. Saatten saate, üstelik Tom'u armağanlara boğarak badana gönüllüleri yenileniyordu. Sabah elinde bir şey olmayan Tom, öğleye doğru servet içinde yüzüyordu. Tom'un hazinesi 12 bilya, bir ağız mızıkası parçası, bir kırık makas, mavi bir şişe parçası, bir oyuncak tabanca, bir anahtar, bir tebeşir, bir cam kase, bir sürahi, bir çinko asker, iki kurbağa yavrusu, 6 kertenkele, tek gözlü bir kedi, bir kapı tokmağı, bir köpek tasması, bir çakı. Tom bütün gün hiç çalışmamıştı ama arkadaşlarının hamaratlığı sayesinde tahta perde 3 kat boyanmıştı. Bu arada Tom yeni bir şey keşfetti. İnsan bir şeyi elde edemezse onu ister. Eğer bir kişinin bir şeyi yapması gerekiyorsa bu iştir. Eğer yapmaya gerek duymuyorsa bu iş değildir. Bir arabayı sırf kendiniz için sürmek zevk, başkası için sürmekse iştir. Bahçedeki kız. Tom, Polly teyzeyi kütüphane olarak kullanılan evin arka tarafındaki odada açık pencerenin önünde otururken buldu. Yaşamının tek dostu olan kedisi de karşısında uyuyordu. Polly teyze dikiş dikiyordu. Tom'un verdiği görevi yapmayarak kaçacağını düşünen Polly teyze onu karşısında görünce epeyce şaşırdı. "Şimdi gidip oynayabilir miyim teyzeciğim?" diyordu Tom. "Ne? Ne kadar çalıştın ki?" "Hepsini bitirdim teyzeciğim." "Tom, bana yalan söyleme. Bilirsin yalana hiç tahammülüm yoktur." Yalan söylemiyorum teyzeciğim. Gerçekten hem de 3 kat boya sürdüm. Polly teyze Tom'a inanmamıştı. Gözleriyle görmek için dışarı çıktı. Tom'un sözlerinin %20'sinin dahi doğru olduğunu görmek bile Polly teyzeyi mutlu ederdi. Tahta perdeyi bembeyaz badanalanmış bulunca ve hatta 3 kat badana çekildiğini anlayınca şaşkınlığını gizleyemedi. "Hayır, hayır, bu olamaz. Ne kadar güzel olmuş. İstediğin zaman çok iyi çalışabiliyorsun Tom. Ne yazık ki bu çalışma isteğini kendinde çok seyrek duyuyorsun. Artık gidip oynayabilirsin." Polly teyze Tom'u yemek odasına götürdü. Ona iri, pırıl pırıl kırmızı bir elma verdi. Sonra emek karşılığında kazanılan her şeyin çok değerli olduğu hakkında bir söylev çekti. Bu öğütleri verip dolabı kapatırken Tom da pasta kabını göz ucuyla teftiş etti. Tom dışarı çıktığında Sid ile karşılaştı. Bir avuç toprağı kaptığı gibi Sid'e fırlattı. Doluya tutulmuş gibi şaşkına dönen Sid yaygarayı bastı. Polly teyze ne olduğunu anlayıp yardıma koşana dek Sid yarım düzine taşı yemişti bile. Tom da tahta perdenin üstünden çoktan atlamış, gözden kaybolmuştu. Artık Sid'den öcünü almıştı. Evlerin ve ahırların arasından geçen çamurlu yoldan koşarak küçük kentin meydanına ulaştı. Böylece teyzesinden kurtulmuştu. Alanda Tom bir kargaşa çıkardı. İki çocuk ordusu birbiriyle savaşıyordu. Tom bu ordulardan birinin komutanıydı. Arkadaşı Joe Harper da öteki ordunun komutanıydı. Joe ile Tom birbirleriyle hiç savaşmazdı. İkisi de yüksek bir yerde oturup kurmayları aracılığı ile savaş yönetirlerdi. Çetin ve oldukça uzun süren bu savaş Tom'un ordusunun yenilgisiyle sona erdi. Şimdi ölüler sayılıyor, tutsaklar değiştiriliyor, gelecekte yapacakları savaşın koşulları ve günü saptanıyordu. Sonra ordular yürüyüşe geçti. Geçit töreninden sonra dağıldılar. Tom yalnız başına evin yolunu tuttu. Jeff Teacher'ın oturduğu evinin önüne gelince bahçede mavi gözlü, iki uzun örgülü, sarı saçlı çok güzel bir kız gördü. Bu yabancı kızla karşılaşınca Tom az önceki savaşın coşkusunu unutmuştu. Ayrıca bir ay önce sevgisini kazandığı o ince kız Amy Lawrence'ı hemen kalbinden atıvermişti. Şimdi bu yeni konuğu gizlice izliyor, çok beğeniyordu. Bir ara kızın ilgisini çekmek için Tom çeşitli maskaralıklar yapmaya başladı. Hemen bahçenin çitine yaklaştı, hafifçe parmaklığa dayandı, onu uzun uzun izledi. Kız merdivende bir ara dikilip çevreye göz gezdirdi. Sonra kapıya doğru yürüdü. Tom içini çekti. Bir anda yüzü aydınlandı. Çünkü kız içeri girmeden çite doğru bir menekşe atmıştı. Tom çıplak ayağını çitin üstüne koyup parmaklarıyla çiçeği yakaladı. Hazinesine kavuşunca kısa bir sürede köşeyi döndü, oradan savuştu. Sonra durup çiçeği göğsünde bir yerlere sakladı. Belki de midesinin üzerine koymuştu. Çünkü kalbinin nerede olduğunu herkesin de hep yanlış söylerdi. Sonra tatlı düşlerle evin yolunu tuttu. Akşam öyle neşeliydi ki sevinçten uçacakmış gibiydi. Teyzesi hemen fark etti. Site toprak attığı için azarlanmıştı. Fakat bunu aldırdığı bile yoktu. Teyzesi şeker çalarken Tom'u yakaladığında, "Teyze, siz çalarken hiç sesin çıkmıyor ama," demişti. "Hayır, o hiçbir zaman senin gibi üzmüyor ki beni. Biraz ağır davransaydım ortada şeker kalmayacaktı." Az sonra Polly teyze mutfağa gitti. Sid, Tom'a inat olsun diye şekerliğe uzandı. Bu hareket Tom'u çileden çıkarmaya yetti. İçinden neler geçirmedi ki? Sanki Tanrı da sesini duymuş, dileğini kabul etmiş gibi o anda Sid'in elindeki şekerlik yere düştü. Tuzsuz oldu şekerlik. Tom bu hale öyle sevindi ki kopacak gürültüyü sessizce beklemeye başladı. Herkesin de örnek çocuk diye başının kakıcı olan Sid'in cezalandırılmasına Tom için için sevindi. Tom yaşlı teyzesi gelinceye dek neredeyse zevkten bayılacaktı. Az sonra Polly teyze eşikte göründü. Gözünde şimşekler çakıyordu odaya girerken. Tom işte geldi diye mırıldanmıştı ki bir anda kafasına bir yumruk indi. Bana niçin vuruyorsun? Onu Sid kırdı. Polly teyze şaşırmıştı. Tom yalvarırcasına bakıyordu. "Hımm," dedi Polly teyze. "O halde seni şimdi daha önceki suçlarından dövüyorum. Cezasız kalmış çok suçum var Tom." Sonra pişmanlık duyup gönlünü almak istedi. Fakat disiplinin bozulacağını düşünerek susmayı yeğledi. Yaşlı kadın arada bir sevgi dolu bakışlarla yeğenini süzüyordu. Tom bunu görmezlikten geliyordu ama o kendini ölüm yatağında düşünüyor. Bu sırada teyzesinin kendisinden özür dilediğini görüyor, inadını sürdürerek yüzünü duvara çevirip sessizce ölüyordu. Ah, ondan sonra teyzesi nasıl ağlardı kim bilir. Bu kez Tom düşünde ırmakta boğuluyordu. Ölüsünü eve getiriyorlardı. Üzerine atılan Poli teyzesinden gözyaşları sel gibi akıyordu. Küçük yeğenini geri vermesi için Tanrı'ya yalvarıyor, bir daha onu hiç cezalandırmayacağına yemin ediyordu. O bunları düşündükçe acısı bir kat daha artıyor, gözünden dökülen yaşlar ayaklarından sel gibi akıyordu. O anda içeri kuzeni Mary girdi. Mary, Tom'u bir an karanlık düşüncelerden kurtardı. Onun güneş gibi parlayan, aydınlık, güleç yüzü ve tatlı şarkıları arasında Tom, karanlık bir bulut gibi kapıdan dışarı kayıp gitti. Her zaman yaptığının tersine, kalabalıktan uzakta kendini dinleyebileceği bir yere çekildi. Irmağın kıyısında yarısı suyun içinde olan bir sandal akıntıya kapılıp kaybolsa acaba arkasından gözyaşı döküp üzülenler olur muydu? Birden koynunda sakladığı menekşesini anımsadı. Sakladığı yerden çıkardı, taç yaprakları dökülmüş ve solmuştu. Bu görünüm üzüntülerini yeniden canlandırdı. Sarışın kız öldüğünü öğrenince üzülür müydü? Poli teyzenin yanında olsa onunla birlikte ağlar, onu teselli eder miydi? Yoksa ötekiler gibi o da olayı soğuk karşılayıp horlar mıydı? Böylece sürüp giden kimi acı, kimi tatlı düşünceleri onu sevindirmekle birlikte üzüyordu da. Sonra içini çekerek doğruldu. Saat 10:30'a doğru kim olduğunu bilmediği kızın oturduğu sokağa geldi. Bir ara evin karşısında durup kulak kabarttı. Hiçbir ses yoktu. Yalnızca ikinci katın penceresinden bir mum ışığı süzülüyordu. Hala orada mı diye düşündü Tom. Çitten atladı, pencerenin altına geldi. Tatlı düşler kurmaya başlamıştı ki evin hizmetçisinin sesiyle irkildi. Aynı anda başından aşağı bir kova su boşaldı. Tom içinde ani bir ürkme duygusuyla hafifçe silkinerek ayağa kalktı. Önce ıslık sesi duyuldu, sonra bir şangırtı. Belirsiz bir gölge duvardan atlayarak karanlıklara karıştı. Yatağa girerken üzerindeki ıslak elbiseleri çıkaran Tom'u silk yorganının altından sessizce izliyordu. Tom'un kızgınlıktan şimşek gibi parlayan gözlerini görünce ağzını bile açmadı. Onun gece duasını bile yapmadan uyuması Sid'e dert olmuştu. Pazar okulu. Pazar sabahı aile bir araya gelmişti. Poli teyze kahvaltıdan sonra topluca yapılacak aile duasında öğrendiği bölümleri Tom'dan gözden geçirmesini istedi. Tom başarmak için içtenlikle çalışıyordu. Sid günlerce önce hazırlanmış ve duaları öğrenmişti. Oysa Tom kısa kısa 5 duayı hala öğrenememişti. İçtenlikle istemiş olsa bile aklına girmiyordu dualar işte. Zorla mı? Bu ezberleme işi yarım saat sürdü sürmedi, duaların birkaç bölümünde gene de tekliyordu. 5 duayı ezberlemesi olanaksızdı. Çünkü kafasında başka düşünceler vardı. Bir yandan da elleri boş durmuyor, öteberiyle oynuyordu. Mary kitabı aldı. Öğrendiklerini ilelemesini istedi. Tom kendini sisli bir yolda sanıyordu. O fakirler kutsal, evet kutsal, o fakirler kutsaldır. Çünkü, evet, o fakirler kutsaldır. Çünkü, ah bunun ne olduğunu bilmiyorum. Onlar, onlar ne yapacaklar Mary? Ah Tom, olmadı. Çok çalışmalısın. Niçin bana yardım etmiyorsun Mary? Niçin böyle acımasızsın? Sadece başını söylesem, arkasını ben getiririm. Bunu yapamam. Kendi kendine öğrenmelisin Tom. Umudunu yitirme. Başaracaksın. Eğer başarırsan, sana çok hoşuna gidecek bir şey vereceğim. Bana ne vereceksin Mary? Ne olur söylesene. Ne vereceksin? Olmaz Tom. Sen onu düşünme. Şunu bil ki ben güzel dersem o kesinlikle güzeldir. Tamam Mary. Şimdi çok çalışıp 5 duayı da ezberleyeceğim. Alacağı hediyeyi merak eden Tom o kadar dikkatli çalıştı ki kısa sürede 5 kıtayı da ezberlemişti. Mary de ona yepyeni bir bıçak armağan etti. Tom'un sevinci sonsuzdu. Tom pazar okuluna gitmek için çağrıldığında bıçağı dolaplardan birine saklamakla meşguldü. Mary elinde su dolu bir tasla bir sabun getirdi. Sonra tası bahçede bir bankın üstüne koydu. Sabunu suyun içine daldırdı. Tom kollarını sıvayarak suyu yere döküp mutfağa dönmüştü. Yüzünü sanki yıkamış gibi kapının arkasındaki havlu ile ovuşturuyordu. Mary havluyu onun elinden aldı, söylenmeye başladı. ''Utanmıyor musun? Bu kadar pis olma Tom. Sudan sana zarar gelmez.'' Tom az biraz utanmıştı. Tası yeniden doldurdu, kendi kendini yüreklendirerek derin derin soludu. Elini sabunlu suya daldırıp yüzüne sürdü. Gözleri kapalı olduğu halde mutfağa girerek havluyu aldı. Bütün yüzünün ıslaklığı gerçekten yıkandığını gösteriyordu. Oysa havluya kurulanınca sonuç hiç de sevindirici olmadı. Çünkü temizlenen yerler çenesinin hemen yarısında bitiyor, gerisi maske gibi duruyordu. Boynu, ensesi kapkaraydı. Bu kez Mary temizledi onu. Yunup yıkanma işi bitince Tom'un diğer çocuklardan farkı kalmamıştı. Aklanmış paklanmış, tertemiz olmuştu. Islak saçlarını eliyle bir güzel yapıştırdı. Bukleli kabarık saçların kızlara yaraştığını düşünür, saçlarının kıvırcık olmasına bu yüzden üzülürdü. Tom son 2 yıldır pazarları için ayırdığı elbiseleri gidip giyindi. Benekli hasır şapkasını da Mary giydirdi. Kılığı üstü başı düzelmişti. Tom bu durumdan rahatsızdı. Çünkü istediği gibi hareket edemiyordu. Mary de hazırlanmıştı. 3 çocuk pazar okuluna gitmek üzere evden ayrıldılar. Daha girişte kapıda kendisi gibi giymiş arkadaşı Billy'ye sordu. Sarı kartın var mı? Var. Ne istersin? Ne verirsin? Bir olta iğnesi, bir de şeker. Görelim. Tom söylediklerini bir bir gösterdi. Alıcı da beğendi. Alışveriş böylece tamamlandı. Tom bir başka arkadaşından 2 bilye karşılığında 3 kırmızı kart aldı. Bir üçüncüsünden de değersiz bazı şeylerle 3 mavi kart. Bu değiş tokuşlarla rengarenk birçok başarı kartını aldıktan sonra içeri girerek salondaki sıralardan birine oturdu. Oturur oturmaz sıra arkadaşı çocukla kavgaya başladı. O gün okulda önemli konuklar vardı. Müdür Walters vakit kaybetmeden gösteriye başladı. Sağa sola emirler veriyor, oraya buraya koşturup duruyordu. Kucağı kitaplarla dolu kütüphane görevlisi hızla gidip geliyordu salonda. Müdür Walters başarılı öğrencilerinden birini o dönemde aldığı kartlara bakarak bir armağan verecekti. Birkaç çocuk 1-2 sarı kart gösterdi. Ama bu yeterli değildi. Salonda herkes umudunu kestiği sırada Tom Sawyer yerinden kalktı, elleri kartlarla doluydu. 9 sarı, 9'u kırmızı, tam 10 mavi kart. Kimse böyle bir şey beklemiyordu ondan. Müdür çaresizdi, sonucu açıkladı. Tom seçkin konukların yanına götürüldü. Çocuklar büyük bir kıskançlıkla ve hele kartlarını değiştirenler kızgınlık ve pişmanlıkla onu izliyordu. Müdür Walters yaptığı heyecanlı bir konuşmadan sonra doğa kitabını tutup ona verdi. Bir yandan da düşünüyordu. Elindeki kartlara göre bu çocuğun 2000 sayfa tutan duaları ezberlemiş olması gerekirdi. Ama en değerli ödülü armağan olarak işte Tom alıyordu. Tom'un kız arkadaşı Amy onun bu başarısına çok sevinmişti. Fakat Tom ona hiç bakmıyordu bile. Gözlerinin başka bir kızın üzerinde olduğunu görünce Amy'nin içi burkuldu. Kızdı Tom'a. Konukların en önemlisi yargıçla Tom'u tanıştırdılar. Çocuğun dili tutulmuş, yüreği hızla çarpmaya başlamıştı. Ona etkileyen konunun önemli olması değildi. İlgi duyduğu kızın babası olmasıydı. Yargıç Tom'un başını okşadı sevecenlikle ve sordu. Adın ne senin küçük? Tom. O yeterli değil, dahası da olmalı. Thomas. Ha şöyle, şimdi oldu. Ama ikinci bir adın da olmalı değil mi? Müdür Walters atıldı. Soyadın unuttun mu çocuğum? Soyadını da söyle. Sawyer. Thomas Sawyer efendim. Güzel. Aferin sana Tom. Sen harika bir çocuksun. 2000 dua senin yaştaki çocuklar için çok. Pek çok. Ama bunları, bu bilgileri öğrendiğin için hiçbir zaman pişmanlık duymayacaksın. Bilgi her şeyden değerlidir. Bu bildiklerinle ileride çok büyük, çok önemli bir adam olacaksın. Bütün bunları pazar okulunda öğrendiklerime borçluyum diyeceksin, değil mi? Şimdi sana bir soru. Soru sorulmadan önce Tom kıpkırmızı olmuştu. Bu sorudan sonra renkten renge girdi, hiç yanıt veremedi. Bunca başarı kartı olan bir çocuğun böylesine kolay bir soruyu yanıtlayamamasını onu heyecanına vererek işi tatlıya bağlandı. Peki, kendini bildi bileli Tom pazartesi sabahını hiç sevmezdi. Hafta sonu tatili bitiyordu. Yeniden bir hafta daha çalışmak gerekliydi. Yeni dinlenceler için. Elinden gelse takvimden bütün pazartesi günlerini çıkartıp atardı. Somurtuk bir yüzle yatağının içinde doğrulup oturdu. Düşünmeye başladı. Okula gitmeyi canı hiç mi hiç istemiyordu. Birdenbire gözleri parladı. Teyzesine dişinin ağrıdığını söyleyebilirdi. Kendisiyle aynı odada yatan Sid'i kandırması gerekliydi. Hemen yüksek sesle yalandan inlemeye başladı. Sesleri duyan Sid yatağından fırlayıp kardeşine ne olduğunu sordu. Fakat Tom rolünü iyice benimsemişti. Yanıt vermedi. Yalnızca diş ağrımasına bel bağlamak da sakıncalı olabilirdi. Ağızda oynayan çürümüş bir diş gördü mü Poli teyzenin şakası yoktu. Tutup çıkarırdı hemen. Öyle dişçi koltuğuymuş, kerpetenmiş, onlara gereksinim falan duymadan. Tom bunu düşününce kuyruk sokumuna dek titredi. Soğuk bir ter boşandı sırtından. Eğer haber verirse sağlam bir dişini kaybetmekle birlikte çekilirken de büyük acı duyacaktı. Yalancıktan dişim ağrıyor deyip inleme numarasına yatmanın yararı olmayacağını anlayınca bu düşünceden de vazgeçti. Yeni, yepyeni bir hastalık keşfetmeliydi. Bir süre önce eve gelen aile doktorunun sözlerini anımsadı. Hastalığın genel tablosunu pek bilmiyordu ama önemli bir hastalık olduğu kesindi. Çünkü Poli teyze o gün doktoru büyük bir dikkatle dinlemişti. Doktorun dediğine bakılırsa acayip olmakla birlikte korkunç bir hastalıktı. Bir kez hasta 2-3 hafta yataktan kalkamıyordu. El ya da ayak parmaklarından birini kaybetmek gibi insanı okula gitmekten tüm alıkoyabilecek yaman bir hastalıktı bu. Tom'un baş parmağında birkaç gün önce çıkan bir sivilce mikrop kapmış, irin toplamıştı. Ayağını kaldırıp baş parmağını gözden geçirdi. Pekala bu hastalığın numarasını yapabilirdi. Ancak ne gibi tepkileri olabileceğini de pek bilmiyordu. Yeni bir hastalık uydurmak için Tom planlar kurduğu sırada Sid de telaşla Poli teyzesine koştu. Tom'un hastalanmasa bile hasta olabileceğini söyledi. Teyze önce inanmadı. Yine de üst katta olanları bilmek istedi. Tom hala inliyordu. Poli teyze merakla "Ne oldu Tom?" diye sordu. "Ölüyorum teyzeciğim. Ayak parmağım zehirlendi. Ay, ay ölüyorum." Tom dişinin ağrıması gerektiğini birden anımsayarak daha da çok inlemeye başladı ve telaşla "Parmağım zehirlendi. Çok acıyor. Diş ağrımı bile unuttum." deyince Poli teyze Tom'un okula gitmemek için yalan söylediğini anladı. Dişçiye gideceklerini, kalkıp giyinmesini, dişini çektireceğini söyledi. Tom dişçi sözünü duyunca yatağından kalktı, giyindi, dişindeki ağrının önemsiz olduğunu, okula gitmek istediğini söyledi. Teyze güldü. Aşağı indiler. Az sonra da kahvaltılarını ettiler. Tom okula giderken yolda kasaba çocuklarının hayranlık duyduğu Huckleberry Finn'e rastladı. Huckleberry Finn haylaz olmakla birlikte çok da tembel olduğu için anneler ondan hoşlanmazdı. Ama bütün çocuklar gibi Tom da onunla arkadaşlık etmeye can atar, ara sıra fırsat buldukça oyun bile oynardı. Huckleberry atılmış eski elbiseler giydiği için üstü başı paramparçaydı. Başında yırtık yağlı şapkası, sırtında üzerine çok bol gelen yırtık pırtık ceketi ve hemen her tarafı delik deşik pantolonuyla gülünç bir görünüşü vardı. Gönlünce yaşardı. Yazsa kırlarda, kışsa bir fıçının içinde yatıp kalkardı. Dilediğinde büyük ırmakta balık avlardı. Yıkanır, havalar ısınmaya başlayınca da papuçlarını çıkarır, yalın ayak gezerdi. Okula hiç gitmemişti. Kasabada ondan daha çok küfür bilen kimse yoktu. Tom, Huckleberry Finn'i görünce sevinmişti. "Selam Huckleberry, ne haber?"
"Selam, bak hoşuna gitti mi?"
"Nedir o?"
"Bir kedi ölüsü."
"Göstersene bana."
"Huck,
üf, vay canına, nereden buldun onu?"
"Nereden mi? Bir oğlandan aldım canım."
"Peki karşılığında bir şey verdin mi?"
"Elbette, mavi bir kart verdim. Üste kasap amcadan aldığım bir bağırsak da çabası."
"Nereden buldun bu mavi kartı?"
"2 hafta önce Ben Rogers'ten almıştım. Bir çember sopasına karşılık."
"Ver bakayım, kedi ölüsü ne işe yarar?"
"Sihirleri yok eder."
"Nasıl?"
"Nasıl mı? Kediyi alıp mezarlığa gidersin. Gece yarısı rüzgar çıkıp ağaçların arasında ıslık çalmaya başladığında rüzgar kediyi, kedi sihirlerimi alsın götürsün diye bağırırsın. Sabaha kadar sihirler kaybolur."
"Tamam, anladım. Sen hiç denedin mi?"
"Hayır, fakat Hopkins bana söyledi."
"Oldu, inandım. Onun bir sihirbaz olduğunu söylerler zaten."
"Huck, ne zaman parka gideceksin?"
"Hemen bu gece."
"Ben de seninle geleyim mi?"
"Korkmazsan gel."
"Korkmak mı?
Şey, yine miyavlayacak mısın?"
"Tabii, sen de bana miyavlayacaksın. Unutma."
"Geçen defa ihtiyar Hayes, şu kedilerin sesinden bıktım artık" diyerek başıma bir taş atıncaya kadar beni miyavlatmıştı. O gece yanımda teyzem vardı. "Senin miyavlamanı duydum ama yanıt vermedim. Bu gece teyzem orada olmayacak ve miyavlayacağım."
"Şu sihirlerden konuşuyorduk. Bundan az biraz söz eder misin? Hoşuma gitti de sihir belasını ucuz atlatacağız desene."
"Dur bakalım, acele etme. Her şey öyle kolay olur mu? Önce içi yağmur sulu bir ağaç kütüğü bulacaksın. Ama bunu yöntemince yapamazsan hiçbir yararı yoktur ağaç kütüğünü bulmanın. Tek başına gideceksin ormana. O kütüğü arayıp bulacaksın. Sonra kütüğün başında bütün bir gece beklemek gerekir. Gün ışımaya başlayınca kütüğe geriye doğru arka arkaya giderek yaklaşacaksın. Sırtını kütüğe dayayıp ellerini kovuğa sokup şunları söyleyeceksin. "Ey koca kütük, yaşlı kütük, sesimi duydun mu? Beni gördün mü?" Ağaçtan, o koca kütükten belli belirsiz bir ses duyar gibi olacaksın. O incecik ses sana şunları söylemek isteyecektir. "Gördüm, gördüm, sesini de duydum." Sonra kütüğe şunları söyleyeceksin. "Yaşlı kütük, koca kütük, pınar gibi tatlı o güzel suyundan bir damla da bana versene. Körelt şu sihirlerimi, yaralarımı, berelerimi. Sağalt beni, kurtar derdimden."
"Bunu dedin mi?"
"Dedin." Sonra gözlerini yumacaksın. 11 adım sayarak uzaklaşacaksın kütükten. Olduğun yerde 3 kez fırıldak gibi döneceksin. "Döndün mü?
İyi.
Artık güle oynaya eve gidebilirsin. Ne konuşma ne görüşme. Hiç kimseye bir şey söylemek yok. Anladın mı? Tılsımın bozulmaması için buna çok dikkat etmelisin."
"Doğrusu pek aklım almadı ama denemeye değer."
"Sihir için bir başka ilaç daha var. Söylediklerine aklım pek yatmadı ama Bob Tanner belki başka türlüsünü denemiş olabilir."
"Evet, evet ama elleri hep sihirlerle kaplı değil mi onun?"
"Doğru. Herifin derisinde sihir olmadık tek bir yer kalmamış ki. Çürümüş kütük bulamamış besbelli. Bulsaydı hiçbir şeyi kalmazdı. Bak benim elimde binlercesi vardı. Hepsi anında yok oldu. Neden?
İşte bundan.
Ben oldum bittim kurbağalarla oynamasını severim. Kurbağa severliğim yüzünden sihirlerim de pıtrak gibi bitiverir ellerimde. Çürümüş bir ağaç kütüğü bulamayınca, çünkü ormanda böyleleri her zaman bulunmuyor, ben de bakla ele geçiştiririm kimi zaman."
"Ya, baklanın iyi geldiğini ben de biliyorum. Ne tuhaf değil mi?
Peki baklaları aldın. Sonra sihirleri temiz bir bıçakla kesip kanatacaksın. Çıkan kanı birer birer ortasından böldüğün baklaların üzerine süreceksin. Sonra bir çukur kazıp kanlı baklaları çukurun içine gömeceksin. Aysız, karanlık bir gecede olacak ama bu işler. Birkaç saat sonra elinde sihir mihir kalmaz. Ancak özel doğası vardır bunun."
"Nasıl bir doğa Huck?"
"Baklayı çukura gömerken şöyle mırıldanacaksın. Ey baklalar baklalar,
verdim size kanımı. Sihirle dolsun çukurlar, alma benim canımı. Peki, kedi ölüsüyle sihirler nasıl geçiyor? Daha önce de söyledim ya sana Tom, kediyi alacaksın gece yarısı. Gömütlükte kötülüğüyle tanınmış bir ölünün gidip dikileceksin başına. Tam gecenin ortasında. Başına iki, belki de üç şeytan üşüşür bir anda. Sen onları göremezsin ama konuşurlar, seslerini duyamazsın. Hafif bir rüzgar eser tatlı tatlı. Rüzgarın sesini duyarsın yalnızca. Şeytanlar ölüyü alıp götürürken sen de kediyi Tom elinden çukura fırlatıp şöyle bağırırsın. Şeytan cesedi izler, kedi şeytanı, kediyi sihir izler. İlişkimi kestim sizlerle. Hepinizin canı cehenneme. Defolun, defolun sizi yezitler. Tom okulda. Tom keyifle okula daldı. Şapkasını koridordaki askıya astı. Sınıfa girdi. Hemen yerine geçti. Dershanenin sessizliği Tom'un içeri girmesiyle bozulmuştu. Öğretmen sinirle yerinden doğruldu. Thomas Sawyer, bugün de geç kaldın. Özür dilemeden yerine nasıl oturursun diye sordu. Tom bir yalana sığınmayı düşünerek ayağa kalkarken o anda sarı bir çift saç örgüsü gözüne çarptı. Yalan söylemekten vazgeçti. Huckleberry Finn'le konuşurken geç kaldım efendim dedi. Öğretmen bu yanıttan şaşırmıştı. Öğrenciler arkadaşlarının delirmiş olduğunu düşündüler. Huckleberry Finn ile mi konuştun? Bu açıklaman beni şaşırttı doğrusu. Çabuk ceketini çıkart. Öğretmen Tom'u bir temiz dövdü. Sonra ceza olarak da kızların yanına oturttu.